Farklı Düşün Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin Baysaraç.
Ben Mert Ulan.
Mert, bu bölümde kitap okuma üzerine bir konuşma yapalım istedin. Çünkü bizim tanışma şeyimiz, hikayemiz aslında biraz da oradan başlıyor. İlk tanıtım bölümünde de bahsetmiştin. Goodreads'ten takip ediyorduk birbirimizi. Orada benzer kitaplar okuyorduk. Ama bugün daha çok okuduğumuz kitaplardan ziyade genel olarak kitap okuma alışkanlığı vesaire konularıyla ilgili konuşalım dedik. Çünkü yani ikimiz de kitap okuyan insanlarız. İşte bu konuda neler yapıyoruz, bu alışkanlığı nasıl kazandık, böyle daha meta dediğimiz konulara eğilelim istedik. Senin bazı soruların var sanırım. Sen istersen başla ilk soruyu da, daha sonra arkasından karşılıklı cevaplarımızı veririz.
Tabii. Ben aslında ilk olarak şeyi merak ediyorum. Kitap okuma alışkanlığı nasıl edinilen bir şey? Yani mesela bazı insanlar var, işte ailesi çok kitap okuyor. Onlar bir şekilde kitap okuma alışkanlığı aşılıyor. Ya da işte okullarda bir şekilde kitap okuma alışkanlığı ediyorsun. Bazen çevrenden dolayı o kitap okuma alışkanlığı elde ediyorsun. Senin kitap okuma alışkanlığın nasıl başladı?
Benim ilkokulda bize çok zorda kitap okutturdular. Orada aslında çok böyle müthiş bir kitap okuma alışkanlığım yoktu açıkçası. Benim babam kitap okuyan birisidir. Özellikle biz daha internet öncesi çağda büyüyen bir nesil olduğumuz için bir şey merak edildiğinde mesela, bir de bir şey sordu mesela, ansiklopedilere falan çok başvururdu. Oradan bir zaten hani kitaba başvurma şeyi vardı bende, ama böyle hani oturayım da işte sayfalarca kitap okuyayım alışkanlığı bana ortaokul 3'te, yani 8. sınıfta oldu. Biz ailecek Amerika'ya taşındık. Orada ben Amerikan Devlet Okulu'na gittim ve hem okulun çok iyi bir kütüphanesi vardı, hem de bizim mahallede çok iyi bir kütüphane vardı ve babam sağ olsun bizi her hafta en az bir defa kütüphaneye götürüyordu oradan kitap seçip okumamız için. Ve sürekli işte kütüphaneye gidip oradan işte çok böyle beğendiğim kitapları seçerek okuyarak falan aslında bu alışkanlığı edindim diyebilirim. O kültürü aşılamak çok önemli. İlk okuduğum kitap da yani Harry Potter and the Philosopher's Stone olarak geçiyor. Sorcerer's Stone, Philosopher's Stone. İşte onunla başlamıştım. Hatta ben oradayken ilk filmi falan da çıkmıştı. Aslında biraz böyle fantastik kurguya girdikten sonra benim kitap okuma çakralarım açıldı diyeyim. Arka arkaya kitap okumaya başladım. Tabii bu kütüphane mevzusunu açarız istersen, ama sen nasıl başladın? Sen birazcık daha geç başladın sanırım benden.
Aynen. Ben de aslında ben ilk olarak lisede başladım okumaya diyebilirim. Böyle düzenli olarak okumaktan bahsedeyim. Tabii o zamana kadar falan böyle ufak tefek kitaplar okuyordum işte. Genelde bizde şeydi, hatta birinin doğum günü olduğunda hediye olarak alınacak şey hep kitaptı. Ama genelde de böyle şey yoktu. Kitap okuma alışkanlığı falan yoktu yani kimsede. İşte şu kitap oku, tavsiye etme falan gibisinden bir şey yoktu. Ben de ilk olarak kitaplarda mesela şeyi hatırlıyorum. Jules Verne'in bu Balonla 5 Haftası vardı. Onu annem almıştı bana. Onu okuyordum. Bir de işte 80 Günde Devri Alem, klasik Jules Verne kitabı. Oyla başlamıştım. Ama benim asıl bu okuma alışkanlığı dediğim, yani peş peşe kitap okuyup bir kitap okuyup bir sonraki kitaba başlama serüvenim lise döneminde, lise 2 ya da 3 döneminde başladı. O da aslında şöyle başladı bende. Ben dediğim gibi işte interneti çok kullanan bir insanlar olduğumuz için sürekli ben işte birilerini takip ediyorum. Birinden nasıl bir şeyler öğreniyorum falan gibisinden. O zamanlarda FriendFit vardı. FriendFit'te de Serdar Kuzuloğlu denilen bir kişi vardı. Tabii çok kişi bu zamanlarda Serdar Kuzuloğlu'nu tanıyordur diye tahmin ediyorum. Ama daha çok konuşmacı kimliğiyle tanıyordur diye tahmin ediyorum. Ama aslında kendisi bir köşe yazarıydı. Ben takip ettiğim zamanlar Radikal'de yazıyordu. Orada şeyi fark ettim. Kendisi üniversite mezunu değil, inanılmaz derecede kitap okuyor. Ve okuduğu kitaplardan dolayı yaptığı işler inanılmaz kaliteli. Yani hani böyle bir kendi kafamda bir bağlantı kurmuştum ben o zamanlarda. Çok güzel böyle iyi, çok sağlam girişimleri vardı. Çok sağlam insanlar da çalışıyordu. Hani yani o zamanlardaki çalıştığı kişileri saysan şimdi şey dersin, yani bunların her biri şu anda inanılmaz yerlere gelmiş kişiler. Ben onu görünce ya sürekli kendisi bir şeyler okuyor, bir şeyler paylaşıyor falan. Ondan sonra dedim ya ben de hani bu paylaştığı kitaplardan birkaçını alıp okuyayım dedim. Hani orada şeyi görünce işte üniversite okumadan da bir şeyler yapılabiliyor. Bunun yolu da aslında kitap okumak şeyini görünce benim kitap okuma alışkanlığım da öyle başladı. Böyleydi. İşte daha sonra da şey mesela okumuştum. O da beni çok etkileyen bir kitaplar. Robinson Crusoe. Arada böyle o şey kısaltılmış versiyonu değildi sanırım, uzun bir versiyonuydu. Arada da böyle hep şey yaparım, o açar tekrardan okurum. Çok böyle işte kendi başına hayatta kalma mücadelesi şeyi vermesi, kendi kendine bir şeyler yapabilmesi, işte bilmiyorum belki o benim yazılım geliştirici olma şeyimi de tetiklemiş olabilir diye düşünüyorum. Tek başına hani bir şeyler ortaya koyulabileceğini şeyi. Bunun dışında ben mesela işte dediğim gibi kitaplarımı ben takip ettiğim kişilerden seçiyorum daha çok. Yani o ilk dönemlerini özellikle Serdar Kuzu'nun tavsiye etti. Neredeyse her kitabı alıp okuyordum. Gerçekten çok güzel bir kitap zevki var. Peki sen bu kitap seçimini nasıl yapıyorsun?
Benim çok karışık oluyor açıkçası. Böyle Serdar Kuzuoğlu gibi takip ettiğim bir kişi yok. Daha çok şey yapıyorum ben. Ciddi bu arada vakit harcıyorum kitap araştırmaya. Özellikle mesela bastığı hemen hemen her şeyi takip ettiğim yayın evleri oluyor. Bunlardan bir tanesi mesela Stripe'ın yayın evi. Bizim sektörle ilgili, meslekle ilgili çok çok önemli kitaplar basıyorlar. Onlar mesela ne çıkartırsa almaya çalışıyorum. Sonra MCD diye bir Amerikalı bir yayın evi var. Onlar da çok güzel araştırmacı, gazetecilik kitapları çıkartıyorlar. İşte user experience kavramı nereden çıktı, bunun tarihsel şeyi. Bununla ilgili mesela kitapları var. Şimdi yeni bir tane aldım. Verinin her yerde olduğu bir dünyada bilinçli bir vatandaş olmak. Veri konusunda mesela ilginç bir konu. İşte küresel ısınmayla ilgili mesela güzel bir kitapları vardı. 1970'lerden beri bilinen bir şey oldu. Küresel ısınmanın fakat Amerikalı siyasetçilerin hiç yanaşmadığı bir çözüm uğruna bir adım atmadığı, onlardan falan bahseden detaylı bir araştırma. Böyle şeyleri mesela yayın evlerini takip ederim. Onun dışında benim çok ciddi bir RSS şeyim var. Takip ettiğim bloglar var. Orada da iyi kitap okuyan insanların bloglarını takip etmeye çalışıyorum. Orada tavsiye edilen şeylere çok bakıyorum. Kitapçıya ben çok sık giderim. İngilizce kitap satan kitapçılara da gidiyorum. Türkçe kitap satanlara da gidiyorum. Buradaki yerel kitapçıları. Orada mesela bir saat, 1,5 saat vakit geçiririm. Bakarım neymiş, ne anlatıyormuş, ilgimi çekiyor mu, çekmiyor mu. Amazon'un çok güzel işte bunu beğenenler bunu da beğendi kısmı var. Orada Amazon yorumlarını okumak mesela çok faydalı oluyor. Tam olarak ne anlatıyor kitap, ne anlatmıyor. Ama yorumlara çok fazla bakmıyorum çünkü kitap çok subjektif bir konu. Biraz onu da açarız. Yani mesela benim çok beğendiğim bir kitabı başkası beğenmiyor olabilir. Başkasının yetersiz ya da kötü gördüğü bir kitabı ben çok beğeniyor olabilirim. Tamamen o kişinin o konuyla ilgili bilgi seviyesi, tabii bir non-fiction kitaplardan bahsedersek. Fiction tamamen subjektif zaten.
Tabii.
Kurgu kitaplar tamamen kişinin zevkine göre değişiyor. Bazen böyle hiç o taraklarda bezi olmayan diyeyim bir adam işte vampir aşk romanı bile beğenebiliyor. Çok değişik, çok değişik bir dünya orası. O
Peki
yüzden
kitapları seçerken şey yapıyor musun? İşte atıyorum Goodreads'te bakıyorsun, işte 5 üzerinden işte 4 yıldız var ya da 2 yıldız var falan gibi,
puana
bunlara
bakmam ben hiç. Puana
hiç
hiç
bakmıyor
bakmam.
musun?
Puan çok şey yapmıyor ama şöyle tabii 3 yıldız ve 3 yıldızın altındaysa o zaman bir yorumları okuyorum tabii millet niye böyle demiş diye. Ama yani mesela çok böyle sevilen kitaplarda da 4-4'ün altında yorumlar gördüğüm oldu. Mesela bazı kitaplar mesela Zaman Çarkı serisi benim şu an okuduğum seri hiç beğenmeyen de çok insan var. En iyi kitap olarak gören, en iyi fantastik romanı serisi olarak gören insanlar da var. Ben ikinci kamptayım. Gerçekten çok iyi. Ama işte mesela yorumlara baktığınızda mesela 4-4,5 falan arasında olan kitapları oluyor. Hani çok daha yüksek bekliyorsun bir fantastik romanından. Ama yani iyi oluyor. O yüzden çok onlara bakmıyorum. Mesela Stephen King'in en çok puan almış, en yüksek puan almış kitabını okuyorum. Bence o kadar iyi değil yani şu anda. Stand diye bir romanı var. 1200 sayfada maşallah. Onu okuyorum. Pandemiyle ilgili bir roman. O mesela çok şey yani hani gereksiz tasvirler falan var. Biraz can sıktı okurken.
Şimdi şeyi anladığım kadarıyla sen daha böyle biraz daha sistematik gidiyorsun. İşte RSS'den geliyor bir şeyler, takip ettiğin yayın evleri falan var. Ben de genelde şey oluyor böyle rastgele, yani birilerini takip ediyorum işte Twitter'dan, çat diye önüme bir şey düşüyor. Birileriyle konuşurken birisi diyor ki ya şöyle de bir kitap var diyor. İşte ya da işte şirketten mesela birileri tavsiye ediyor, işte hani işte şirketin kültürünü şekillendirirken bu kitaplardan faydalanır, okunmasını tavsiye ediyorum. Hop onu şey yapıyorum. Ben bir de şeyi merak ediyorum, işte bu okuma listeni nasıl oluşturuyorsun? Mesela ben de dediğim gibi ben çat çat bir yerlerden random buluyorum bir şeyler, atıyorum listeye. Frekansa göre önceliğini arttırıyorum. Mesela bir kitap, bazen bir kitap oluyor, birisinden duyuyorum bir kitabı. Ondan sonra yani tamamen hiçbir alakası olmayan başka bir kişiden de duyuyorum. Ondan sonra atıyorum Twitter'dan gene tamamen farklı bir kişiden duyuyorum. Ondan sonra diyorum ki ya hakikaten bu kitapta bir şeyler var diyorum. Hemen onu listenin üst kısmına atıyorum. Onu ilk başta almaya çalışıyorum. Sen bu okuma listesini nasıl düzenliyorsun?
Ben geçen seneye kadar öyle yapıyordum. Senin yaptığın gibi random yapıyordum. Şimdi kitabı alıyorum. Eğer böyle hakikaten övülen ve şey bir kitapsa bu kütüphanede duruyor genelde. Backlog'a atıyorum yani onu. Ben bu sene şöyle bir şey denemeye başladım. Yani 1,5 senedir falan deniyorum. Belli konular seçiyorum ve o konular çerçevesinde kitaplar okuyorum. Mesela bu işte odaklanma becerimi nasıl geri kazandım diye bir yazı yazmıştım blogumda yakın zamanda. Linklere koyarız aşağıya. Mesela o yazı yazmadan önce ben o konuyla ilgili yani sosyal medyanın beyni etkisi, işte uyku düzeninin beyni etkisi gibi konularla başlayarak işte bir yandan da kendi zamanını nasıl yönetirsin, belli alışkanlıkları nasıl kazanırsın gibi konuları ve bu işin bir de siyasi ve şey politik tarafını, politik tarafından kastım bu partiler ve şey değil de, devlet değil de yani mesela neden bu kadar sosyal medya hayatımızda? Bunun bir planlı bir strateji olmasının gibi bir sebebi var mı arkasında yatan? İşte gerçekten insanları dikkat dağınıklığı yaşasınlar ve sürekli tüketsinler diye yönelten bir konsorsiyum mu var? Bu sosyal medyalar niye bu kadar fonlanıyor ve bu kadar büyütüldü? Biliyorsun ilk yıllarında çok ciddi para yaktı sosyal medyalar ve çok uzun süre para kazanmadılar ve şu an para kazanma modelleri de reklam üzerine gidiyor. Çok da yanlış bir model bir yandan. Hani bu kadar böyle sıkıntılı yapılar niye bu kadar hala daha revaçta? Sokakta görüyorsun insanlar falan sürekli telefonuna bakıyorlar. İşte ben de hani derin düşünme yeteneğimi kaybettiğimi hissediyordum çok. Birkaç senedir hissediyordum. Sürekli kafam dağılıyor, dikkatim dağılıyor. Zaten çok dikkatini hemen toplayabilen bir insan değildim. Bu düzenli bir sürü okuma yaptım mesela. Böyle bir konu etrafında okuma yaptım. Şimdi mesela bu konuyu bitirmek üzereyim artık. Çok az kaldı. Bir iki kitabım kaldı bitirmek istediğim kitaplar var. Mesela bundan sonra şey yapacağım. 80'ler ve 90'larda işte o ilk bilgisayarların yapıldığı dönemde bu adamlar bu işleri nasıl yaptılar? O konuyla ilgili şu an 8-9 tane kitap var kütüphanemde. Zamanda aldığım, geçen sene, ondan önceki sene aldığım. Şimdi onlara mesela başlayacağım. İşte bu Halt and Catch Fire dizisinin yapıldığı, esinlendiği kitap var. Soul of a New Machine diye. Pulitzer ödüllü bir kitap. İşte Uncanny Valley var mesela. Anne Wiener diye edebiyatçı birisinin Silikon Vadisi'nde çalışırken gözlemlediği ve aslında Silikon Vadisi sizin dışarıdan gördüğünüz kadar kuvvetli bir yapı değil diye o içerideki o saçmalıkları anlattığı bir nasıl diyeyim günlük gibi bir hatırat gibi bir kitap gibi gibi böyle bu tarz şeyler okumaya gayret edeceğim. Yani böyle gruplandırarak okuduğumda daha şey olduğunu fark ettim. Mesela şimdi şu an gerçekten odaklanma, dikkatin toplama konusunda kendi beynime hükmedecek kadar bilgi sahibiyim. Ve artık otokontrolü sağlamaya başladım. Çünkü artık ön tarafta o beynin düşünce merkezinde bunun neden geldiğini alt tarafta onu çok daha iyi biliyorum. Böyle daha faydalı olduğunu fark ettim. Ve daha böyle hani toplu odaklı hani okuyacağım kitaplar da belli. Hani bunları bitirince buna geçeceğim gibi şey yapıyorum. Bu şekilde daha iyi gidiyor.
Peki şey olmuyor mu? Sen de ben şeyi merak ettim. Ben de mesela ben de bazen o şekilde senin yaptığın gibi yapmış ama direkt böyle bir konu belirleyip kitaplar bulup değil de tamamen denk gelmişti. Mesela bir kitap okumuştum işte marketingle alakalı. Bir sonraki kitap da marketingle alakalıydı. Ama ondan sonra mesela şeyi fark ediyorum. Ya bunlar bazen aynı örnekleri veriyorlar. Yani o an hakikaten biraz nasıl diyeyim sıkılıyorum yani sürekli o zaman aynı şeyi okumak. Ben de çok çabuk sıkılan bir insanım. Hep sürekli istiyorum ki yeni bir şey öğreneyim. Her okulumda yeni bir şey öğreneyim diyorum. Artık şey illallah ediyorum yani diyorum ki yeter artık hani vermeyin şu örneği yani hangi marketin kitabını okusan işte aynı örnekten işte bu reçel örneği var ya işte hani çok
Öf.
fazla reçel seçenek sunuyorsun. Yani okuduğum her kitapta bu örneği veriyorlar. Ondan sonra artık yani görünce diyorum ki herhalde ben bu kitaptan bir şey alamam diyorum. Sende mesela öyle bir sıkıntı olmuyor mu? Sen böyle toplu belli bir konu üzerinde bir kitaplar bulup onları okuduğunda.
Ben orada çok böyle birbirine çapraz olmayacak şeyler seçmeye gayret ediyorum. Mesela uykuyla ilgili bir kitap okuyorsam ikinci bir kitap okumamaya gayret ediyorum. Çünkü benzer şeyleri anlatıyorlar. Hani ilk kitabı okuduktan sonra da mesela çok böyle kafamda soru işareti varsa onu daha kapsamlı anlatacak bir şey arıyorum. Ama değilse aynı tarzda mesela genel marketing kitabı ise mesela iki tane okumamaya çalışıyorum. Bu bahsettiğim zaten o kitap grubunda da hep yani hiçbiriyle kesişmeyen konular vardı. Hani o yüzden de çok şey olmuyor açıkçası. Karışıklık olmuyor. Bir de bu tarz böyle işte self-help kitapları dediğimiz ya da işte business kitapları dediğimiz kitaplar daha çok sektörle ilgili okuduğumuz kitaplar yani. Bunlar çoğu bullshit kitapları yani aslında tabiri caizse. Aslında sıra belki bir blog yazısında verebileceği bilgiyi ve fikri 250 sayfada anlatmaya çalışıyor. O yüzden mesela onun için farklı teknikler var. Yani non-fiction okumanın, bu tarz kitaplar okumanın teknikleri var. İşte chapter başlarına bakıyorsun. Genel bir structure'ı kavruyorsun kitabın. Daha sonra chapter'ların ilk paragraflarını okuyorsun. Sonra eğer o ilgini çekerse detaya giriyorsun falan. Böylece aslında 250 sayfanın 50 sayfasını okuyarak bütün kitabı özümseyebiliyorsun. Bir de böyle hızlı tarayarak falan da geçtiğim oluyor benim. Ha, diyorum, aynı örnekleri veriyor. Çünkü bazen aynı kitap içerisinde de aynı örneği defalarca kez verdiği oluyor ki o korkunç bir şey yani.
Ya ben o bende şey doğmuştu. Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabını okuyordum. Yani örneği veriyor, olayı anlıyorsun. İkinci örneği veriyor, tamam daha da iyi kavruyorsun. Üçüncü örneği veriyor, daha da iyi kavruyorsun. Ama sonra bir bakıyorsun kitap sürekli hani aynı şey üzerine farklı örnekler veriyor. Aynı konu üzerine farklı örnekler veriyor sürekli. O beni bayağı sıkmıştı. Ben şeyi soracaktım bir de sana. Mesela çok geçtiğin oluyor mu mesela kitaplarda? Bir şeyi okuyorsun hani ileri sarayım biraz daha artık burası şey yaptım diye. Ben de mesela çünkü şey oluyor. Ben okuyorum bir kitabı. Bir de bende genelde şey var. Bir şeyi başlarsam bitirmem gerekiyor. Böyle atlarsam falan hep içimde böyle bir korku oluyor. Ya o atladığım kısımda önemli bir bilgi varsa ve ben bunu kaçırıyorsam şeklinde hep böyle içimde bir korku olduğunda hani çok böyle sıkıyor olsa bile hiçbir şekilde şey yapamıyorum. Geçemiyorum o kitabın o kısmını. Ama işte bu sefer şey yapıyorum. Daha hızlı okuyorum mesela. İşte göz tarama şeklinde okuyorum birebir okumaktansa. Sende de o şekilde bir kitabı işte bazı bölümlerini geçme şeklinde bir şeyler var mı?
Ya kitap onu hissettiriyor aslında. Yani aradaki yazan şeyler safsata mı yoksa gerçekten faydalı? Mesela Pür Dikkat kitabında verilen örnekler, anlatılan konular birbirinden farklı. Arka arkaya okuduğunuz zaman, örnekleri de okuduğunuz zaman çok güzel pekişiyor. Zaten uzun da bir kitap değil. Ama mesela bazı kitaplar gerçekten hani daha chapter'ın başında bir sonraki chapter'da da mesela yine bir aynı structure'da gidiyorsa yapı değişmiyorsa o zaman diyorsun ki tamam ben bunu atlaya atlaya okuyabilirim. Dediğim gibi işte o başlıkları okuyup daha sonra onların ilk paragraflarını okuyup eğer hoşuna gidiyorsa ilgini çekiyorsa devamını okumak güzel bir yöntem. Çok fazla yapamıyorum ben onu. Ben de böyle baştan sonra okumayı seviyorum. Ama hiçbir zaman şey olmadı bende. Hani bunu bitirmem lazım hissiyatı olmadı. Hatta mesela korku kitaplarda bazen mesela şu an Stephen King'in kitabında çok oluyor. Adamın amcası morgıca girmiş, batmış falan onları anlatıyor. Abi o paragrafı sen löp diye atlıyorum. Sonraki paragrafa devam ediyorum ve hikaye akışında hiçbir şey değişmiyor yani. İnşallah o adamın morgıca gidip batmasıyla ilgili ileride bir kurgu yoktur yani. Ama pek zannetmiyorum. Çok detay vermeyi seviyor. Yani bana ne abi oradaki karakterin, yani yan karakterin amcasının morgıç borcundan bana ne yani?
Ya bende şey olmuştu. Ben bir kitap okuyordum. Birisi tavsiye etmişti. Ya kitabı okuyorum. Fiction bir kitap. Sonu yok. Yani şey yok. Bağlamıyor sonunu. Anlatıyor. Ya bekliyorsun diyorsun ki yani şu olay olacak diyorsun. Olmuyor hiçbir şey. Çat adam kesiyor bir sonraki hikayeye başlıyor. Hani bölmüş hikayelere. Ondan sonra bir daha aynı şey diyorum ki herhalde artık bu ilk hikayedeki olan kısmı şey yapacak, bağlayacak ikinci hikayede. Bağlamıyor. Ondan sonra diyorum üçüncü hikaye okuyayım. Diyorum ki herhalde yani artık şimdi bağlar yani ilk ikisini. Çünkü yarıda bıraktı. Hani orada bir olay olmadı. O kadar bir de güzel başlıyor yani. Seni çekiyor içine başlangıçta. Gene olmadı. En sonunda kitap bitti. Kaldım ben böyle ya. İnan, yani o an şey düşündüm. Ya cidden keyif aldım mı okuduğumdan? Bir şeyler kazandım mı? Böyle nasıl diyeyim? Böyle sinirlendim biraz yazara aslında orada. Hani niye bağlamadı diye.
Evet, korku kitaplarda oluyor öyle. Böyle yani çok zor bir şeydir korku kitaplarda hikayenin sonunu getirmek. Her yazar yapamaz. Mesela Stephen King de bazen bazı kitaplarında düzgün son yazamamakla anılır. Hatta bazı kitaplarına şey var. İşte burada kitabı okumayı bırakırsınız aslında burası çok güzel bir son. Devamını okumayın falan diye okuyucuya not bırakır. Karakoyun'un sonunda vardı mesela. Ondan sonra ama bir 50-60 sayfada devam eder ve insanlar genellikle şey derler hani keşke de devam etmeseydik. Hani son yazmak hakikaten zordur. Çok usta yazarlar bile zorlanır ama seninki biraz ekstrem bir örnek olmuş. Anlatıp anlatıp ucunu açık bırakmak. Daha önce de ya rastladığım bir şey değildi açıkçası.
Peki sen mesela işte okudun sarmadı mesela yarısında direkt bırakıp atıyor musun kitabı? Yoksa işte
Evet.
dediğin gibi sadece başlıklara bakıp ne anlatıyor olabilir diye bakıyor musun? Ya da işte atıyorum internetten araştırıp bir nasıl bağladığı tarzında bir şeylere bakıyor musun?
Yani ben çok inceleyip sık dokuduğum için alırken aslında öyle çok olmadı ama bazı kitaplarda yaptım. Mesela Yüzüklerin Efendisi ki ben çok iyi bir fantastik kurgu okuru olduğumu düşünüyorum. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk kitabını yarısında bıraktım. Hatta duvara fırlatmıştım. Daha, ama gençtim o zaman. Belki şimdi okusam çok severim. Hala duruyor kitaplığımda zaten. Ama işte 250 sayfa bir ormandan çıkamayınca karakterler dedim bunun pacing sorunları var yani. Geç Tolkien orada başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama öyle oldu yani arada bıraktığım şeyler. Bu Yüzüklerin Efendisi sevenler bayağı triggerlanacak, bu tetiklenecek bu dinlerken. Okuyacağım
Peki şey
arkadaşlar. Mutlaka okuyacağım.
yapıyor musun? Yani atıyorum bazen bende oluyor. Yani o kitabı bırakıyorum. Belli bir süre hiç okumuyorum. Başka kitaplarla devam ediyorum. Ondan sonra
Evet.
atıyorum bir kitap bitiyor, iki kitap bitiyor. Sonra tekrardan dönüp o kitaba bakıyorum. Çünkü hakikaten yani hani okuduğum şey ilgimi çekmemiş olsa da hani hala başlık olarak onun bir şekilde benim zaten okuma listeme girmiş olmasından dolayı bir de halihazırda belli bir yatırım yapıp hani zaman yatırımı yapıp belli bir kısmını okuduğum için tekrardan geri döndüğüm oluyor. Sen de öyle geri tekrardan bıraktıktan sonra geri dönüyor musun?
Bazen dönüyorum. Bazen mesela dili çok ağır oluyor kitabın ve o dönem kafam çok sakin olmuyor. O kitabı o yüzden bırakmış olabiliyorum. Öyle olduğunda mesela geri dönüyorum. Mesela şu Learning to Learn diye bir kitabı var Richard Hamring'in. Öğrenmeyi öğrenmek. Çok güzel bir kitap ama böyle kafamın çok net olması lazım. Yani uyumadan önce falan kesinlikle okunmayacak bir kitap. Çünkü adam profesör zaten ve hani elektrik devreler üzerinden aslında bir hayat dersi veriyor. Çok orijinal bir kitap. O mesela beni çok zorladı. Onu mesela kenara koydum. Dedim iyice sakin kafayla okurum. Böyle kenarda duruyor. Bir de gerçekten kitap okurken şöyle bir durum var. O anki haleti ruhiyen, senin işte ne bileyim iş durumun, o anda ilgilendiğin konular falan çok farklı olabiliyor. İşte o duygu değişimlerine göre, ruh haline göre okurken çok beğendiğim bir kitap başka bir ruh halinde okurken hiç beğenmeyeceğim bir kitaba dönüşebiliyor. Bu yüzden beğenmediğim kitaplara ikinci bir şans vermeye çalışıyorum. Ama tabii inanılmaz absürtse Yüzüklerin Efendisi bunlardan bir tanesi değil. Ama böyle hani özellikle işte self-help dediğimiz kişisel gelişim birileri mesela tavsiye ediyor. Bu kişisel gelişim kitabı çok iyi diye. Okuyorum bayağı böyle safsata yani. Yani onu mesela asla geri dönmem öyle bir kitaba. Çünkü anlattığı fikirle aynı düşüncede değilim, aynı doğrultuda değilim. O durumlarda zaten dönmem ama arada döndüm oluyor evet.
Peki şey yapıyor musun? Ben mesela önceden hep şey yapardım. Bir fiction okurdum, bir non-fiction okurdum. Bir fiction, bir non-fiction yapıyordum. Ama artık onu bıraktım çünkü bilmiyorum. Son zamanlarda ben çok fazla fiction okuyamıyorum. Yani hakikaten sarmıyor yani çoğu fiction kitabı. O yüzden sürekli non-fiction, non-fiction, non-fiction gidiyorum. Orada da genelde işte çapraz okuma yapıyorum. Senin de bu konu hakkında güzel bir videom var aslında YouTube'da. İşte bilmeyenler için söyleyelim. Yani bazı kişiler, ben mesela ilk okuma alışkanlığını edindiğimde şöyle yapıyordum. Bir kitap okuyordum. Bitirene kadar başka hiçbir kitap okumuyordum. Çünkü muhtemelen ilk başta şey diyordum, korkuyordum belki. Hani ya işte ben başka kitaba başlarsam, tekrar bu kitaba dönersem okuduğum şeyi unutabilirim gibisinden, böyle bir korku vardı. Ondan sonra işte, ama tabii o kitabı bitirene kadar bazen kitap iyi değilse acı çekiyordum bayağı yani. Hani çünkü o şart koymuşum kendime, bitirmeden onu başlayamazsın diye. Daha sonra ben bu çapraz okuma tekniğini bir yerlerden duydum. Ondan sonra dedim ki ya hakikaten birkaç kitap aynı anda okunabiliyormuş. Ve
Tabii.
bu da aslında okuma alışkanlığını geliştirmede sana inanılmaz derecede yardımcı oluyormuş. Çünkü şey oluyorsun, hani atıyorum 3 tane kitap var okumak istediğin. Birine başlıyorsun, sıkılıyorsun, devam etmek istemiyorsun. Daha sonra ikinci kitaba geçiyorsun. Ondan sonra onu biraz okuyorsun. Ondan sonra tekrardan birinci kitaba dönüyorsun falan. Bu şekilde aslında hani kitap okuma hissin var ama o kitabı okumak istiyorsun. O durumda hani bir sonraki kitaba şey dönüyorsun. Sen de kullanıyorsun muhtemelen bu tekniği. Biraz daha nasıl kullandığın konusunda bilgi verir misin?
Yani çapraz okuma tabii ki yapıyorum ama ben o videoyu yaptım mesela çapraz okuma dediğinde bana çok kızanlar oldu. Dediler ki çapraz okuma öyle bir şey değil. Aynı konu üzerinde farklı kitaplar okuyup oradaki bilgileri karşılaştırmak. Tarihçiler çapraz okumayı böyle tarif ediyor. Benim tarifim de seninki gibi aynı anda birden fazla kitap okuma konusu. Bu az önce değindiğim konuyla da çok alakalı zaten. Yani senin o anki isteğin, ihtiyacın, duygu halin okuyacağın kitabı çok etkiliyor. O yüzden mesela çok yoğun, yorgun bir günden sonra kitap okuyacağın zaman kurgusal bir kitap gibi fantastik diyara gitmek isteyebilirsin. Bir bilim kurgu evreninde gitmek isteyebilirsin. Çok doğal bir şey yani oturup da yine işle alakalı bir kitap okumak isteyebilirsin. Bir programlama kitabı okumak çok ters gelebilir. O yüzden aynı anda böyle birkaç farklı şey yapmakta fayda var. Farklı trackler diyeyim, farklı yollarda, konularda kitapları eş zaman okumakta fayda var. Bu şekilde daha da fazla okuyorsun. Senin dediğin yöntem çok şey oluyor. Senkronlu, bizim programlama tabiriyle senkronlu fonksiyonu. Biri bitmeden diğerine geçemiyorsun. O zaman çok yavaşlıyor. Bir de mesela kitap sarmadığı zaman kitabı iyi de bitireceğim diyen çok fazla insan var. İşte adam Ocak ayında başlıyor kitabı. Kitabın 100. sayfasında kitabın sarmayacağını düşünüyor. Aralık ayına kadar bekliyor mesela kitabı bırakıp başkasına geçmek için. Bu doğru bir davranış değil. Yani beğenmediğiniz kitabı okumak zorunda değilsiniz. Aynı anda birden fazla da kitap okuyabilirsiniz. Benim şöyle bir şeyim var. Ben normalde ben de senin gibiydim bu arada. Non-fiction okuyordum. Yazılımcı olmaya karar verdiğimde bundan herhalde 12 sene önce falan. Dedim ki ben bundan sonra artık fiction okumayacağım ki o zamana kadar sürekli fantastik kurgu, bilim kurgu okuyan birisiyim. Üniversite, lise yıllarında çok fazla okudum. Dedim ben artık kurgu okumayacağım. Ben dedim hani büyüyeceğim artık, yetişkin olacağım. Çok saçma bir fikir. Dinleyenler zaten hemen onaylamışlardır. Bir 8-9 sene falan hiç okumadım kurgu kitap, fiction kitap. O Jason Fried falan da ben işte fiction kitap okumuyorum. Onların böyle bir artistliği var ya. 37 Signals'ın. Çünkü bana hiçbir şey ifade etmiyor falan diye. Keşke okusaymış. Bugünlerde yaptıkları hataları yapmazlardı belki. Kurgu kitap okusalardı. Ama işte mesela non-fiction kitap okuyor. O fiction'dan çok uzak kaldım bir dönem. Sonra bir gün şöyle bir şey oldu. Bu ilginç bir hikaye diye anlatıyorum. Bundan herhalde 3 sene önce falan biz böyle tatile gidecektik bir haftalığına böyle dağda bir yere. Gitmeden birkaç gün önce Twitter'da bir tane video gördüm. O videoda şey Worlds of Ursula Le Guin diye bir belgeselin fragmanı. Ursula Le Guin çok meşhur bir fantastik kurgu yazarı ama o döneme kadar ben okumamıştım hiç Ursula Le Guin. Orada benim çok sevdiğim bir yazar var Neil Gaiman diye. Bugün çok popüler oldu. Hep dizileri falan çıktı kitapların. American Gods falan seyrettim bilmiyorum da. Onun falan yazarı. Benim çok çok sevdiğim bir yazar. O belgeselin fragmanında Neil Gaiman şey diyordu. İşte Ursula Le Guin'in Wizard of Earthsea, Yerdeniz Büyücüsü kitabı olmasaydı Harry Potter olmazdı diye böyle çok iddialı bir lafı var. Şimdi ben de tabii yani Harry Potter'ları falan okumuşum. Başka fantastik kurgular da okumuşum ama yani Harry Potter yine benim için böyle çok duygusal anlamı olan bir kitap falan. Onu dedim bu adam böyle bir şey diyorsa bu çok iddialı yani. Ve işin ilginç, kütüphanemde varmış Wizard of Earthsea. Zamanında kitapçıya gittim de almışım. Okumamışım. Tatili onu götürdüm. Abi tatillikten çıktı. 3 günde bitirdim kitabı ben. Akşamüstü falan okuyarak. Çok hoşuma gitti. Dedim ya ben bu fantastik kurguyu niçin bıraktım mı diye bir kendi kendime sordum. Dedim bunu ben çok rahat şey yapabilirim. Çünkü bir yana kafamı da çok güzel dağıttı. Yani gerçekten bu dünyada kopartıyor seni. Bambaşka bir dünyaya gidiyorsun. Başka bir evrene gidiyorsun. Ve orada yaşamaya başlıyorsun. Oradaki hikayeleri dinliyorsun. Bence fiction, yani kurgu kitap okumak herkesin yapması gereken bir şey. Yani benim kendi düşüncem bu şekilde. Ama tabii onu da yine safsat olarak görecekler vardır. Bana insani tarafta da çok fazla şey kattı fantastik kurgu okumak. Ve işte 2,5-3 senedir de mutlaka eğer bir non-fiction kitap okuyorsam bir de bir fantasy fiction, bir science fiction mutlaka oluyor yan tarafta okudum. Daha yeni geçen hafta Wheel of Time, Zaman Çarkı'nın ikinci kitabını bitirdim. 3'e geçecektim ama arada dedim bir es vereyim. Şu an Stephen King'in The Stand, yani Mahşer Türkçesi kitabını okuyorum. O da 1976'da yazılmış bir pandemi öyküsü, bir grip virüsünün dünya nüfusunun %99'unu yok etmesiyle ilgili bir kitap.
Aman komplo teoriciler duymasın.
Evet abi. Ben zaten okuyunca şey diyorum. Bunu komplocuyla duysa bak adam biliyormuş Amerika'nın oyunu falan diye. Gelirlerdi diye şey yaptım. Düşündüm.
Peki şeyde okuma hızında bir farklılık var mı sende de? Mesela var. İşte fiction ve non-fiction okurken.
Tabii fiction'da bayağı hızlı okuyorum. Yani mesela Wheel of Time 800 sayfaydı ikinci kitabı. Her kitabı yaklaşık 800 sayfa ve 14 kitaplık bir seri. Bilmeyen arkadaşlar varsa merak eden. Bayağı şey yani ciddi bir fedakarlık gerekiyor diyeyim kitap okumak için seriyi. Ama günde 100-120 sayfa okuyordum ki küçücük yazıları. Bayağı da kalabalık sayfası. Çok rahat okuyordum. Fiction'da tabii çok hızlı. Aslında non-fiction'da da özellikle Türkçe ise, Türkçe kitap okumazdım tabii ki İngilizceye göre çok daha iyi. Türkçe non-fiction'sa da çok hızlı okuyorum. Günde 100-120 sayfa çok rahat okuyorum. 250 sayfalık bir kitabı 2 günde falan bitirebiliyorum. Ama işte bu nasıl oluyor biliyor musun? Bu okudukça oluyor. Yani ilk başta ya işte ben iki günde bir kitap bitiremiyorum. Bu kitabı bitirmem bir ayımı aldı diye düşünmesin insanlar. Okumaya devam ettikçe şey oluyor. Bir de o odaklanma mevzusu çok önemli. Mesela yanınızda telefon falan alırsanız her sayfanın sonunda Instagram'a bakarsınız, Twitter'a bakarsınız. Bir bildirim gelir siz okurken. Bir bakmışsınız 20 dakika gitmiş. Aa, orada bir şey gördüm. Arkadaşım bir YouTube videosu atmış. Bunu seyredeyim. Aa, YouTube bunu tavsiye etti derken bir saat gitmiş. Bu durumlardan kurtulmak için bir kere telefonu falan do not disturb alın ya da telefonu yanınıza almayın. Oturup böyle bir saat, iki saat odaklanarak okumaya çalışın. O zaman mesela çok hızlı bir şekilde kitap okuma hızınız artıyor. Odaklanarak okuduğunuzda tabii daha hızlı okuyorsunuz. Başka teknikler de var. Mesela parmağını takip etme. Normalde okulda bize parmağını takip etmeyin dediler ama parmakla takip etmek %20 falan hızlandırıyor kitap okuma hızını. Ben yapamıyorum onu. Parmağımla takip etme işini beceremiyorum. Ama böyle teknikler de var. Sen hızlandın mı okudukça?
Ya bende de öyle oldu. Ben ama şimdi komple İngilizce kitaplara geçiş yaptığım için orada tekrardan bir düşüşe geçti. Bir de İngilizce okurkenki sıkıntı, bilmediğin kelime varsa o an hani bazen kopabiliyorsun şeyde. Ben onu da sana soracaktım. Nerede okuyorsun diye. Kitaplarını fiziksel kitap olarak mı okuyorsun, sesli kitap olarak mı okuyorsun yoksa Kindle'da mı? Ben mesela Kindle'da okuyorum. Orada mesela güzel bir özellik var işte İngilizce kelimelerin farklı anlamlarını çok ufak bir şekilde yazıyor. Bu sayede hani o kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorsan o üstteki yazan ufak benzer kelime, eş anlamlı kelime anlamana yardımcı oluyor. O sayede biraz daha hızlı okuyabiliyorsun. Sen nerede okuyorsun kitapları? Fiziksel mi? Belki sesli kitaba da bir değiniriz.
Yani bilmediğim bir özellikti bu Kindle'da. Ben Barnes & Noble Nook kullandım bundan herhalde bir 8-9 sene önce falan. Sonra sattım. Okuyamadığımı fark ettim dijital kitap. Dijital kitap okumak zorunda kalırsam iPad'den okuyorum ama ben her zaman fizikselciyim. Fiziksel kitap sipariş ediyorum. Onun gelmesini bekliyorum. Bir sabırsızlığım yok yani. Geldikten sonra okuyorum. O beklemek bile kitabın değerini arttırıyor. Bu konuya da ayrı bir bölüme değiniriz. Instant gratification diye bir mevzu var şu an. Yani istediğimiz şeye anında ulaşabilme. Bu da bizim aslında psikolojik olarak negatif etkileyen bir şey. Sabırsız insanlar haline geliyoruz. Ve sabır olmadan da aslında birçok şey olmuyor hayatta. Ben o yüzden hep fizikselciyim. Kitabın kokusu falan öyle bir romantizmim yok kesinlikle. Ama yani fiziksel, yani şöyle aslında Kindle'a geçebilirim. Ama Kindle'ın hala da teknolojik olarak çok iyi olmadığını düşünüyorum. Ben biraz book design, book typography üzerine bayağı zamanda çalışmış, okumuş birisiyim. Kitapların her birisi ayrı ayrı tasarlanıyor. Bu belki Türkiye'de çok fazla yapılan bir şey olmayabilir ama book designing diye bir meslek dalı var yani. İşte bir sürü de kuralı var bunun. İşte kitaplarda mesela fiziksel kitaplar ona çok dikkat ediyorlar ama Kindle'da işte font size'ı büyütüyorsun. İşte 8-10 tane font var kullanabildiğin gibi böyle bazı kısıtlamalar var. O işte bir türlü iyileşmedi o taraf. Onu birazcık da iyileştirmeleri lazım. O teknoloji çok gelişmediği için de ben biraz geri duruyorum. Kitabı okunabilirliği mesela çok önemli. Bir kitabı alıyorsan mesela birden fazla edition'ı varsa, farklı yayın evlerinden çıkıyorsa açıp mesela book design'ine bakıyorum içine. Hangisi daha okunaklı? Hangisinin formatı daha bana uygun? Kimisi mesela çok büyük oluyor, kimisi çok küçük oluyor. Boyut olarak. Ona göre sayfa mizampajı düzeni değişiyor. Olar falan beni çok ama bu benimki bayağı geyiklik yani. Böyle bayağı garip bir davranış diyebilirim. Ama fizikselden kesinlikle vazgeçmiyorum. Neden fizikselden vazgeçmiyorum? Birincisi yani kendi oğluma, başka çocuğum olursa çocuklarıma bir aslında miras olarak kitap bırakmak istiyorum. Çünkü bu kitaplar çok özenle seçilmiş kitaplar. Ve aslında zamansız birçoğu. Yani şey değil. PHP 4.0 falan değil yani. 5 çıkınca böyle ortadan kaybolan.
Linç gelecek.
Bir de yani kitaplar gerçekten zamana çok değerleniyor. Yani ben mesela 1960'larda 70'lerde okunmuş kitapların ilk versiyonlarını falan kovalıyorum sahaflardan. Online sahaflar var. Onlar falan mesela çok kıymetli olacak ve orada anlatılan bilgiler de çok kıymetli. Sadece eski diye almıyorum yani kitapları. Böyle yani benim tercihim biraz uzun bir cevap oldu ama fiziksel tercih ediyorum.
Ya ben de mesela şeydi, ben Türkiye'de yaşıyorken ben de sürekli fiziksel kitap oluyordum. O kargonun gelmesini beklemek benim için her zaman bir heyecandı. Çünkü bir de tam ben aynı ana denk getirmeye çalışırdım. İşte ben tam bir kitap biterken o kitap bittiğinde, çünkü ben çok düzenli okuyordum o zamanlar. Yılda böyle işte 50-60 kitap okuduğum zamanlardı. Hani tam şey yapardım, ayarlardım. Ondan sonra kargo gelirdi. Kargoda zaten bayağı 6-7 kitap bir arada gelirdi. Öyle okurdum. Ama işte şey yapınca buraya Almanya'ya taşındıktan sonra artık şey yapıyorum. Sürekli İngilizce kitap okuyorum. Hem İngilizcemi de ilerletmek için. Bir de mesela hani bazı kitaplar anında geliyor. Yani işte release olduğu zaman sen de çat diye o kitaba erişebiliyorsun. Önceden mesela Türkiye'deyken ya yurt dışından alman gerekiyordu. Ya da işte bekleyeceksin ki bir tane yayın evi onun telif hakkını alacak. Ondan sonra çevirecek. Yani böyle çok süper ünlü bir kitap değilse bu hani bir yıl, iki yıl falan bekliyorsun o kitabın Türkçe'ye çevirip şey yapmasına. Dediğim gibi ben de sabırsız bir insan olunca bazen hani çıktığında okumak istiyorum. O yüzden hep şey oluyor. Bir de ben Kindle'ı tercih etmemin nedeni birincisi aslında senin hani kitap miras bırakma şeyin bende yok. İkincisi yani taşınırken falan inanılmaz. Yani hani bizim, ben hatırlıyorum, biz bir zamanlar Elazığ'da yaşadık. Benim ailem de sürekli bu gazetelerden kupon toplayarak ansiklopedi almışlar. Bizim böyle yani büyük büyük kitaplıklarımız vardı. Full böyle ansiklopedi dolu. Ödev falan yaparken çok yardımcı olmuştu. Ya ben taşınırken hatırlıyorum Elazığ'dan o şeyi getirene kadar, yani hani o eşyaları taşıyan kişiler bayağı böyle yani hani nefret etmişti. Yani hani şeyi, çamaşır makinesi taşınır, kanepe taşınır ama iş kitaba gelince kitap taşımak inanılmaz zordu. Çünkü hani çok birkaç tane bir araya topladığına inanılmaz bir ağırlık olur. O yüzden ben daha böyle biraz daha hani mobil olsun diye çok fazla şey yapmıyorum.
Doğru.
Fiziksel kitaba yönelmiyorum. Şeylerde sadece eğer mesela içerisinde çok fazla resim varsa, işte dizayna yönelik bir kitapsa falan, o durumda tabii ki fiziksel kitabı. Çünkü Kindle'da o tarz kitap okumak Yani mümkün değil hiçbir şekilde yani. Hani görüyorsun bazı resimleri falan da ama işte çünkü bazen okurken bakman gerekiyor falan. O yüzden hiç böyle şey yapamıyorsun. Aynı anda hem resme bakıp hem de bir şeyleri okuyup şey, o tarz bir şeyler yapamıyorsun. Hem de şeyi düşünüyorum işte artık biraz daha çevreye duyarlılık açısından. Çünkü işte ben fiziksel kitabı alsam işte fiziksel kitabın basılması var. Ondan sonra işte kargolanacak, kargo bana gelecek falan onunla uğraşmaktansa direkt Amazon'dan gidiyorum Kindle için kitabı alıyorum. Bazen çok uygun oluyor bazı kitaplar yani 2-3 euroya inanılmaz kitaplar aldığımı hatırlıyorum. Yani hani şey düşünüyorsun olan fiyat performans karşılaştırması yapıyorsun. Ya diyorum 3 euro verdim ama yani kitap hazine. O an diyorsun ya bu hayatımda harcadığım en değerli 3 euro oldu diye. Bir de şeyi bahsettin o da çok güzel bir konu aslında. Eski kitaplar. Mesela genelde herkes böyle yeni çıkmış kitapları okuyor. Popüler kitapları okuyor mesela. Genelde böyle en çok satanlara bakınca genelde 1984 dışında, hayvan çiftliği dışında. Onları kesin görüyorsun böyle en çok okunanlar.
Maalesef.
Onlar biraz daha eski. Ama ben mesela en sevdiğim kitap Marcus Aurelius'un bu Meditations kitabı. Kendime Notlar diye çevrildi sanırım.
Düşünceler, kendime notlar iki
Kendime
kitabı.
Düşünceler, aynen. Aslında bir şey yok. Normalde kendisi yazarken herhangi bir başlık yazmadı. O aslında dediği gibi yani kendine düşünceler, kendi kendine aslında meditasyon amacıyla yazı yazarken yaptığı şeyler. Onları bir araya getirip kitap haline getirmiş birileri. O kitap mesela yani çok çok çok eski bir kitap. İnanılmaz eski bir kitap. Ama mesela benim en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. O yüzden hani bazen şeyi anlıyorsun ya aslında bazı şeyler çok eski zamanlarda farkına varılmış, bazı şeyler çok eski zamanlarda çözülmüş. Hani biz 2021 yılında yaşıyoruz, tekrardan bazı sorunları yaşıyoruz ama halbuki kitap okuyor olsak onların çok eski zamanlarda çözüldüğünü görebiliyoruz. Yani hani tekrardan o tarz sorunları yaşamamıza gerek kalmıyor. O yüzden ben yani özellikle Meditations'ı okuduktan sonra eski kitaplara, özellikle de felsefe kitaplarına yönelik ilgim çok fazla artmaya başladı. Çünkü oradan hakikaten görüyorsun ya adam bunu 2000 yıl önce yazmış ve çözmüş olayı. Sen sadece hani günlük hayatını biraz daha değiştiriyorsun, uyguluyorsun ve hakikaten benzer sonuca ulaşabiliyorsun. O yüzden hani eski kitapların önemi inanılmaz. Bilmiyorum senin hatırlıyor musun okuduğun en eski kitap hangisiydi?
Yani Meditations'ı ben de şu an okuyorum. Çok fazla ilerleyememiş olsam da bir 50-60 sayfa okudum. Odur herhalde daha eski düşünüyorum. Daha eski bir şey gelmiyor aklıma. Ya şöyle şimdi birincisi eskiden insanların düşünmeye çok vakti varmış. Ve gerçekten kafalarını belli konular etrafında odaklayabiliyorlarmış. Bahsettiğim okuduğum kitaplardan bir tanesi bu konuyu çok güzel açıyor. Mesela bugün 1984 dediğin kitap 1940'larda 50'lerde falan yazılmış diye hatırlıyorum ben. Cesur Yeni Dünya var mesela onun çok daha öncesi. 1920-23 o civarlarda yazılmış. Adam 1923'te Cesur Yeni Dünya'yı yazmış yani. Ya bilim kurgunun şeyi yani o bayağı çok başka bir seviyesi. Vakıf serisini Asimov 1920'lerde yazmış. Bugün bakıyorsun yani bütün bilim kurgu filmlerinde kullanılan konseptlerin çoğunu adam 1920'de hayal etmiş yazmış. Demek ki insanlar çok kreatif oluyorlarmış yani o dönemlerde. Tam bir de büyük buhran zamanı. Böyle büyük ekonomik krizlerde, buhranlarda kreativite daha da artar. Her zaman oluşmuş bir şeydir. Mesela Polonya örneği bu konuda çok iyidir. Polonya'da bir dönem yabancı müzik yasakmış. Pink Floyd'u falan sınırdan kaçak geçiriyorlarmış. Düşün yani Pink Floyd kasetini insanlar kaçak geçiriyor ve saklıyorlar yani yakalanırsa cezası var. Mesela ondan sonra mesela Polonya'da çok ciddi bir progressive rock, psychedelic rock şeyi doğuyor, türü doğuyor. Şu an mesela çok iyi Polonyalı gruplar var. Hep o dönemde çocuk olan insanlar bugün mesela çok başka seviyede müzikler yapıyorlar. Demek ki yasakların ve sıkıntıların da etkisi oluyor. Böyle gereksiz bir dipnot yaptım arada. Ben çok seviyorum eski kitapları okumak. Eski kitaplarda daha fazla bilgelik oluyor. Senin dediğin gibi. Mesela Viktor Papanek'in Design for the Real World. Bu kitapların burada hepsinin ismini ben podcast editlerken not olarak yazacağım dinleyenler için. Viktor Papanek'in Design for the Real World diye bir kitabı var. 1960'larda yazmış. Bu adam bir tasarım profesörü ama endüstriyel tasarım profesörü. Çünkü o zaman bilgisayar yok. Yani kitap şöyle açılıyor. Dünyada tasarımdan, endüstriyel tasarımdan daha tehlikeli çok az meslek vardır. Reklamcılık bunlardan bir tanesidir diye başlıyor. Ve adam şey anlatmaya çalışıyor. Yani bir şey süslü olsun diye işlevsellik dışında ya da işte dünyanın kıymetli madenlerini tüketen işte altın kaplama, telefon gibi mesela. Şimdiki örneklerden verecek olursak. İşte mesela designer chair falan dediğimiz kavramlar var ya, aslında çok rahat ve fonksiyonel değil ama işte ve çok pahalı üretmesi. İşte 2500 dolara satılıyor bir sandalye. İşte mesela bunları falan yapmayın diyor. Yani dünya diyor çok kıymetli bir gezegen. Dünyayı mahvetmeyelim diyor. Bugün diyor işte 25 sente aldığın bir tenekeden bir araba plakası malzemesi yani. 25 sente aldığın bir şeyle Meksika'da bir aileyi doyuracak bir ocak yapabiliyor musun? Mesela böyle bir imkanın varken diyor sen diyor bu metal tenekeyle tasarım yaptın deyip bunu 5000 dolar satamazsın diyor. Dünyanın daha önemli ihtiyaçları var diyor. Böyle bir kitap. 1960'ta yazmış. Bugüne bakıyorsun, o günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Hatta daha kötüye gittik. Bugün herhalde Viktor Papanek yaşasa, Çin'de böyle Shenzhen'e falan gitse böyle oradaki elektronik üreticilerine falan. Kullanılmayacak bir sürü çerçöp, dandik çerçöp üretiliyor. Bir de işte süper lüks kısmı var işin falan filan. Adam mesela 1960'larda uyarmış. Bir konu daha söyleyeceğim, yine benzer bir konu. Yine bir tasarımcı, Buckminster Fuller diye bir adam var. Çok fazla kitaplar artık basılmıyor ama meşhur bir adam. 90 derece yan gidebilen araba falan tasarlamış. İşte bu çocuk parklarında geodesik dom var. Üçgenlerden oluşan yarım kubbe var. Çocuklar çıkıyor üstüne, hiç gördüm bilmiyorum. Onun falan tasarımcısı. Adam hem filozof, düşünür, hem yazar, hem tasarımcı, hem kendi yaptığı işte arabalar falan filan var. Yani kendi mekanik falan da biliyor. Hani o adamlara bakınca şeyi düşünüyorum. Ya bu adamlar bizden çok daha mı akıllıydı? Çok zannetmiyorum ama gerçekten belli konulara eğilecek odaklanma becerisi ve zamanları vardı gibi düşünüyorum. O yüzden yani eski kitapları da buraya tekrardan bağlayacağım. Buckminster Fuller'ın da kitapları da çok güzeldir. O kitapları okumaya özellikle gayret ediyorum. Çok daha fazla bilgilik içeriyorlar dediğim gibi.
Eski kitaplar diyorduk da şey geldi bir anda aklıma. Hiç sahafa gidip kitap almışlığın oldu mu?
Tabii ki. Beyazıt'taki sahaflara babamla arada giderdik. Çok sık olmasa da. Bir de Türkiye'de nadirkitap.com var. Biraz sponsorlu gibi oldu ama sponsorumuz değil yani. Bütün sahafların olduğu bir marketplace sitesi. Bütün sahafların kataloğunda arama yapabiliyorsun. Ben ilk olarak oraya bakıyorum. Eğer özellikle eski bir kitapsa ve mutlaka oluyor. Kitabın böyle üçüncü baskısı falan İngiltere'den birisi getirmiş yanında. Hatta böyle notlar falan da görüyorum kitabın içinde. Kapağı da mesela bir tane aldığım kitap geçen 1970 12 Nisan 1970 New York yazıyor mesela falan. Bir anısı da var. Güzel oluyor. Alıyorum yani sahaflardan kitap.
Bu arada vakıf serisini bahsettin. O da benim çok sevdiğim bilim kurgu romanlarından biridir. Bilim kurgu romanları serisinden bir tanesi. Dipnot düşelim Apple TV Plus'a. Onun bir dizisi gelecek. Türkiye'de ne kadar Apple TV Plus kullanılmasa da belki farklı storelardan hesap açılarak da izlenebilir. Ben bayağı heyecanla bekliyorum nasıl bir iş çıkacak oradan diye.
Ben de heyecanla bekliyorum. O da kitabını okuduğum için ama mesela kitabını okumadığım dizileri seyretmemeyi tercih ederdim. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nin filminden önce kitabını okumayı isterdim. Ben kitabı da filmden sonra okudum. Ya da mesela Game of Thrones'u seyretmeyip sonra kitabını okuduktan sonra seyretmeyi tercih ederim. Sonra kitabını okudum. Ya biliyorsun şimdi neler olacağını. Çok spoiler aynen vermeyelim. Şimdi olay oraya doğru giderken sıkılıyorsun yani. Hani Charlotte adam çok güzel yazıyor, ayrı mesele. Ama biraz şey yani böyle can sıkıyor. Ama bir yerden sonra ayrışıyormuş diziyle. Belki devam ederim yani.
Ben de aynı şeyi Harry Potter'ı okurken hissettim. Ya dedim bu kitaplar izlenmeden önce okunmuş, filmler izlenmeden önce okunması gerekiyordu.
Ben kitapları önce okudum Harry Potter'dan.
Bayağı şanslıymışsın sen. Bir de Bir ara şey dedin, oturup okuma dedin ya, mesela nasıl okuyorsun? Yani atıyorum şu anda işte çalışma masandan kaydı yapıyoruz.
Arkamda okuma
Arkanda bir
alanım
tane
var.
aynen bir koltuk görüyorum.
Bir lamba.
Bazen işte bazıları işte kanepe uzanıyor okuyor. Ben mesela hep yatarak okurum. Bayağı yatağıma uzanırım. Orada okurum. Sen nasıl okuyorsun?
Bazen burada oturarak okuyorum. Bazen yatakta, genellikle yatakta okuyorum yatarak. Bir LED kitap okuma ışığım var. Küçük. Rossmann'dan almıştım. Çünkü bazen oğlum bizim yanımızda uyuyor gece, uyanırsa falan. Böyle durumlarda onun da rahatsız etmemek adına öyle kitap okuma ışığıyla okuyorum. Öyle çok böyle hani otobüste falan eskiden tabii okuyorduk pandemi öncesi ama o çok verimli olmuyor. Özellikle Türkiye'deki otobüslerde bayağı sıkıntılı oluyor. Çünkü hem yollar falan çok engebeli, hem şoförler çılgın, hem insanlar da böyle tip tip bakıyorlar. Bir de öyle bir şey de var yani.
Sanki artistlik yapıyormuşsun, değil mi? O
Yani
artiste bak,
evet.
kitap okuyor otobüste.
Yani işte. Onu çok dert ettiğimden değil. İnsanlar istediklerini diyebilirler, söyleyebilirler de. Ya ben askerde okudum ya. Zaman Çarkı 1'i. Tekrar yani ikinci kez başlamıştım. Asker boyunca Zaman Çarkı okudum İngilizce. Kimse de bir şey demedi yani. Hatta hayranlık duyuyorlar. O da ayrı bir mesele. Adam içtimaya gelmiş. Komutanı beklerken kitap okuyor mesela falan. Hani kimse artist martist demedi. Dediyse de arkamdan demiştir yani.
Peki şimdi okuma yerinin dışında şeyi de sorayım. Hangi zamanlarda okuyorsun? Ben mesela bazen sabah uyanır uyanmaz okuyorum. Sabah uyanıyorum böyle, bazen bir boşluğa düştüğüm oluyor. Yani ne yapayım? Erken uyanmışım ama işte işe de başlamak istemiyorum. Yapabileceğim başka bir şey de olmuyor. İnternette böyle zamanını da öldürmek istemiyorum. O anda çat hemen elime kitaba akıyorum. Bayağı bir saat yardırıyorum. Bazen de işte genelde ben işte 10 gibi yatağa giriyorum. İşte biraz Almanca çalışıyorum. Ondan sonra da elime kitabı alıp işte 12'ye doğru okuyup daha sonra da uyuyorum. Sen hangi zaman aralıklarında okuyorsun?
Ben sabah okursam muhtemelen teknik kitap okuyorum. Yani sabah okuma vaktim olursa Swift ile ilgili olabilir, iOS ile ilgili olabilir, başka bir teknik konu olabilir. Onlara bakıyorum. Benim şeyim oluyor. Bir müddet çalıştıktan sonra kahve molam oluyor. Çünkü ben kahveyle beraber çalışamıyorum. Ya kahvem soğuyor, ya da çalışamıyorum. O yüzden kahvem soğumasın diye ben burada kahveye çok kıymet veren birisiyim. Çok özenle hazırlıyorum kahvemi. O yüzden şey yapıyorum. Kahve molası zamanında kahve içerken kitap okuyorum. Yine kahvem biraz soğuyor ama çalışırkenki kadar değil tabii. Orada böyle bir yarım saat, bir saat okuma şeyim oluyor. Bir de tabii akşam, özellikle çocuk uyuduktan sonra, biz ebeveynler biraz öyleyiz. Çocuklar uyuduktan sonra bize vakit kalıyor. O vakitte iki tane seçeneğim oluyor. Ya Xbox oynayacağım ya da oturup kitap okuyacağım. Benim hanım da Xbox oynadığı için eğer o Xbox oyuncusu okuyor mesela, kitap okuyorum ben. Ve 2 saat okuyorum yani, yatmadan önce 2 saat, tam böyle 120 dakikayı dolduracak kadar okuyorum. Bazen 3 saat
Birlikte
falan da oluyor
oynamıyor
çok
musunuz?
sararsa.
Birlikte oynamıyor musunuz oyun?
Birlikte oynuyorduk. Aslında 2 tane Xbox vardı evde. Bir tanesini şimdi ben kız kardeşime verdim. Şu an bir tane kaldı. Bakalım. Şimdi kesin Xbox 2-3 seneye yeni iteration'ı çıkartır. Çıkartınca onu alırız. 2 tane olur falan.
İyiymiş ama.
Benim de böyle bir zaafım var. Xbox zaafım var. Hepsini alıyorum yani her çıkan.
Bu arada kahve dedim, belki benim çok aram yok ama hani öğrenmek istediğim çok şey var. Onunla ilgili de belki bir bölüm yapabiliriz. Başka
Tabii.
kahveye ilgi duyan birisiyle de konuk alarak. Son
Tabii.
olarak ben şeyi sormak istiyorum sana ya. Genelde böyle mesela hani çok fazla kitap okuma alışkanlığı olmayan kişilerin, kitap okuma alışkanlığı olan kişilere karşı genelde şöyle bir algısı oluyor. Yani sen bir sürü kitap okuyorsun, bunların hepsini aklında tutabiliyor musun? Ya da işte şey, değil mi? İşte arkanda mesela kitaplık var. Bunların hepsini okudun mu? Hani çok şey geliyor. Birincisi hani bunların hepsini okudun mu? Bir de okuduysan hepsini aklında tutabiliyor musun? Nasıl tutabiliyorsun? Hani kitap
Tutamıyorum.
okumak böyle bir şey mi? Yani hani atıyorum 300 sayfa kitap diyorsun, 600 sayfa kitap diyorsun. Yani ben bu 600 sayfayı okudum bunun anlamı ben her şeyi o kitaptaki biliyor muyum? Yani yarın öbür gün sen bana bir şey sorsan bunu cevaplayabilir miyim gibisinden. Hep insanlarda böyle bir sanki şey varmış gibi geliyor bana, bir kuşku varmış gibi geliyor ve bir yandan da korku varmış gibi geliyor ve bu yüzden kitap okumaya başlamıyorlar. Yani diyorlar ki ya ben okuyorum hiçbir şey anlamıyorum. Aslında hani bir şeyler anlıyor ama işte hani nasıl diyeyim, çok fazla uzun uzun anlatacak bir şey yok. Genelde aslında kitap okumak da öyle bir şey değildir. Yani kitap okumak genelde bir konu vardır. O konuyu anlarsın ama işte bu demek değildir ki sen kitabın her bir bölümünü ezbere biliyorsun. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Her şeyi tutabiliyor musun aklında?
Ben Pür Dikkat'i 3 defa okudum. Bu anlamadığım için değil, unuttuğum için yani. Bir senede, 1,5 senede oradaki bazı örnekler çıkıyor aklından. Yeniden bir okumak gerekiyor. Oluyor yani. Tabii işaretlemek falan da önemli bir taktik. Ben pek işaretlemem kitapları ama mesela ikinci kez okuduğunda o işaretlediğin yerleri daha dikkatli okuyorsun. O zaman da ha bak bu kitap bunu anlatmıştı diyorsun. Böyle bir şey var. Ama kitabın tamamını aklına tutmak diye bir şey zaten mümkün değil. Yani kurgu kitaplarda bile yani genel olay öyküsünü hatırlarsan böyle çok küçük karakterleri falan hatırlamayabilirsin. Bunlar olan şeyler, o yüzden öyle hatırlama kaygısı ben açıkçası ilk defa burada duydum. Ben hiç öyle bir şey yaşamamıştım yani. Hani okurum, genel fikri alırım. İçinden bazı çok önemli örnekleri de kafama tutsam yeterli. Yani her şeyini tutmak zorunda değilim. Ya mesela küresel ısınma konusunda Ronald Reagan'ın neler yapmadığını biliyorum mesela şu an. İyi bir başkan olmadığını da biliyorum bu konularda. Ama işte yani böyle konular yeterli. Yani direkt her başkanın spesifik olarak ne yaptığını, hangi müsteşarın adı neydi, o konferansta ne konuştu onları hatırlamama gerek yok. Ama genel konseptiyle Amerika'nın bu konuda bir şey yapmadığını biliyorum. Yapmak istemediğini başkanların biliyorum çünkü en fazla 2 dönem seçilebiliyorlar. Onların derdi değil 30 sene sonra olacak bir olay. Bunu biliyorum. Ve bazı özel olayları biliyorum işte Cenevre'de falan yapılan konferanslar oralarda ne konuşuldu genel hatlarıyla. Tamam işte bu yeterli. Hani her cümlesine ezberlememe hatırlamama gerek yok. Bu böyle bir durum değil.
Bana şey gibi geliyor, bizde eğitim genelde hep ezbere dayalı ya, ben hala yani. Ya benim lise hayatım kayıp kayıp yıllar yani. Çünkü her şey ezber ve benim ezberim inanılmaz kötüdür. Ve sürekli işte yıllar, mekanlar, olaylar ezberliyorsun. Hani belki şey diye düşünüyorum, insanlar da hani kitap okumayı ona mı benzetiyor? Yani hani aslında okumak bir nevi işte ezberlemek midir şeklinde şey yapıyorlar diye düşünüyorum. Bir de şey geldi aklıma. Sen bazı şeyleri hatırlıyorum deyince şeyden konuştuk. Harry Potter'ın mesela işte kitabı var, filmi var. Ben mesela orada şeyi fark ettim. Ben filmlerini belki hani yüzlerce defa seyretmişimdir. Sürekli böyle işte kendimi iyi hissetmek istiyorsam işte açıyorum bir tane Harry Potter seyrediyorum. Ama işte şeyi fark ettim. Kitabı okuyunca ben aslında o kişileri daha çok tanımaya başladım. Yani film izlerken
Tabii.
kim kimdir, kimin kimle bağlantısı var, kimin geçmişi nedir falan, hiç bunlara odaklanmadığımı fark ettim. Ama kitabı okuyunca aa dedim, her şey yerine oturuyor, bunu bu yüzden yapmış, bununla bağlantısı var. Sende de öyle bir karşılaştırma var mı?
Tabii karakter background'unu filmde anlatmak için ayrı bir flashback falan yapman lazım ki o çok tercih edilen bir şey değil film şeyinde. Oradaki şeyleri işte karakter motivasyonları ancak o derin anlatımlarla anlarsın. Tabii amcasının morgacını anlatarak değil. Nedense çok doluyum bu konuda Stephen King'e karşı. Tabii ki kitaplar her zaman daha. Bir de yani işin yaratıcılık tarafı da var. Yani sen kafanda onu düşünüyorsun. Kafanda canlandırıyorsun o sahneyi. Oradaki tasvirlerle bir şeyler oluşturuyorsun kafanda. Film tamamen bunu sana alıyor. Mesela şimdi ben tekrar Harry Potter okuyacak olsam aklım hep Daniel Radcliffe gelecek yani Harry Potter'ı gördüğümde. Anladın mı? Yani gözlüklü siyah saçlı bir çocuk olarak hayal etmeyeceğim onu. Bu aslında kötü bir şey. Yani biz böyle her şimdi mesela Zaman Çarkı'nın dizisi geliyor. Bu senenin sonunda çıkacak 1. sezonu. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü daha fazla insan bilecek bu seriyi ve belki beraber konuşacak çok fazla şeyimiz olacak. Ama bir yandan da çok da seyretmek istemiyorum. Çünkü benim kafamda o karakterlerin canlandırılması çok daha farklı. Yani Amazon Prime bu diziye neler katacak, nasıl gösterecek bilmiyorum. yani o konuda biraz açıkçası ikilemdeyim. Her zaman kitabı tercih ederim. Hatta mesela His Dark Materials var. BBC ve HBO'nun ortak dizisini yaptı. Onun ben birinci sezonu seyrettim. Çok beğendim. Şimdi kitaplarını aldım. Üçü de duruyor. Daha yeni geldi. Bir iki hafta oldu kütüphanede. Şimdi kitaplarını okuyacağım. İkinci sezon çıktı. Seyretmedim ikinci sezonu. Kitapları bir okuyacağım iyice. Ondan sonra şey yapacağım. Tabii ilk sezondan bazı karakterler, ana karakter falan yine kafamda bir şekilde canlanacak ama en azından ikinci, üçüncü kitaptaki mekanlar ve olay örgüsü kendi hayalindeki gibi oluşacak. Bu da böyle yani bilmiyorum. İki ucu kötü yani.
Peki o zaman hem yavaş yavaş kapatalım. Kapatırken de belki dinleyenlere kitap tavsiyesi olması açısından son olarak şunu sorayım. Tekrar tekrar okuduğun kitaplar hangileri? Ama böyle şey diye mesela sen pür dikkat edin 3 kere okudum. Hı hı. O şekilde değil de böyle atıyorum bir yıl geçiyor ya da 6 ay geçiyor tekrardan okuyorsun. 2 yıl geçiyor, 3 yıl geçiyor tekrar okuyorsun. İşte çok... Ya hayır yani o şekilde değil de daha nasıl diyeyim daha çok böyle yani hatırlamak istiyorsun o kitabı. Yani mesela benim için bu kitap Meditations. Ben mesela her okuduğumda böyle daha iyi hissediyorum. Bazı şeyleri daha çok kafaya takmamaya başlıyorum. O yüzden böyle mesela işte tekrar tekrar okuyorum. İşte 3 ayda bir tekrardan okuyorum. Ya da işte böyle bir sıkıntılı olduğum dönemlerde açıyorum tekrardan okuyorum. Senin böyle bir kitabın var mı sürekli başvurduğun?
Ben Nietzsche'nin Uyuruz'u birkaç defa böyle 6 ayda bir falan tekrardan okuduğum oluyor. Bazı konuları çünkü dediğim gibi hepsini hakkını tutamadığım için orada çok fazla bir de bilimsel araştırma sonucu anlatıyor. Bir de uyku düzenim sürekli şaşıyor benim. Neden bilmiyorum. Tekrardan o resetlemek için böyle arka arka okudum. İşte Pür Dikkat da bunlardan bir tanesi. Onun dışında böyle çok böyle arka arka yani tekrar tekrar her sene geri döndüm. Mesela senin biliyorum yani Marcus Aurelius'un Meditations senin öyle bir kitap. Hala dönüyorsun. O tarz böyle felsefi bir kitap pek yok ya bende. İşte Zaman Çarkı'nı tekrardan böyle bir niyetleniyorum 14 kitap okuyacağım diye. Başlıyorum. Arada birkaç defa okumuştum var Zaman Çarkı 1'i. Ama bu sefer 14'e kadar geleceğim yani kararlıyım inşallah. Bir aksilik olmazsa. Onun dışında böyle çok şeyim yok. Hani bunu tekrar tekrar okuyayım dediğim bir başvurduğum başucu kitabım yok. Tabii teknik kitapları sayılmazsak onlar da bazen
o tabii. Dokümantasyon olduğu için genelde tekrar tekrar açık bir şeyler arıyorsun. Peki
senin,
o zaman.
Senin var. Meditations mı var sadece?
Ya benim Meditations var. Bazen şeyi istiyorum ama okumuyorum. Sapiens'i tekrar tekrar okumak istiyorum. Bütün o çünkü özet geçtiği için hani o insanlık tarihini. O sürekli o tarih aklımda kalsın bir köşesinde diye bir okuyasım var ama hiç böyle tekrar tekrar okuduğum olmadı. Bir de bir şey olmuyor artık sarmıyor yani hatırlıyorsun bir anda okumaya başlayınca. Ama Meditations'da şey oluyor hani hatırlasan bile hissettirdiği şeyi sana tekrardan hissettirebiliyor. O yüzden hani tekrardan okumak istiyorsun. O şey benzer şeyleri hissedebilmek için.
Son olarak peki şey zaman... söyleyelim. Araya girdim. Yani bir de şey mevzusu var tabii. Bu pandemide kitapçılar ve sahaflar çok etkilendiler. O yüzden mesela ben kitap alırken internetten almak yerine yani İngilizce kitapları tabii internetten almak zorunda kalıyorum çoğunlukla ama özellikle Türkçe alacağım kitapları burada butik mesela küçük kitapçılar oluyor minik ya da işte sahaf falan varsa internette. Oralardan almaya çalışıyorum ki onlar da ayakta kalsınlar. Sen her ne kadar çevireceğim desem de bence fiziksel kitap kültürünü bu topluluğu bir şekilde ayakta tutmak lazım. Tabii ki internet yani yarı fiyatına falan satılıyor kitaplar ama ben yine de yani çok aşırı pahalı bir kitap değilse özellikle kitapçılardan almaya gayret ediyorum. Çünkü kitapçılar benim kitap keşfettiğim yerler. Onlara bir şekilde böyle bir geri ödeme yapıyorum. En azından ben öyle hissediyorum. Onu da öyle bir tavsiye olarak da söylemekte fayda var. Hani son kapanmadan önce öyle bir mesaj da verelim. Kütüphane konusunu bu arada ayetten konuşuyoruz. Onun için ayrı bir bölüm çekeriz. O çok derin bir konu. Benim üzerine de bir yazım var. Kütüphane ihtiyacı. Özellikle Türkiye'de çok ciddi bir kütüphane ihtiyacı var. Yani hem yerel kütüphane, mahalli kütüphane hem de büyük kütüphane konusunda sıkıntılarımız var. Onları da ayrıyetten bir ara konuşuruz diye bir dipnot düşmüş olalım.
Peki o zaman ben teşekkür ediyorum. Umarım bu bölüm vasıtasıyla birilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırabiliriz. Biz genelde işte senin kitap okuma alışkanlığın nasıl, benim kitap okuma alışkanlığım nasıl, bunlar üzerine bahsettik. Tabii herkesin kitap okuma alışkanlığı farklıdır. O yüzden bilmiyorum, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
Yani şöyle bize bu konuyla ilgili sorularını iletirlerse bununla ilgili belki bir soru cevap bölümü de yaparız ileride. Benim e-mailim şeyde var, şovun kayıtlı adresinde var ama onu da şov notlarına yazarız. Oraya bir e-mail atabilirler ya da bir şekilde bizi Twitter'dan bulup, seni bulamazlar da beni bulup mesaj atabilirler. O şekilde belki sorularını iletirlerse onları da hem orada cevaplarım hem de üstüne bir de bölümde üzerine konuşuruz. Mert'e de yine aynı şekilde iletirim soruları. Onu da söyleyelim, yani böyle biraz podcast tek taraflı oluyor. Biz yayınlıyoruz bölümü, sonra altına bir yorum kısmı falan yok. Onu da bir ufak dipnot olarak söylemek istedim. Bu kadar.
Peki o zaman Farklı Düşün Podcast'inin ikinci bölümünü de okuma alışkanlığını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.